Ayrım 6.
Gecekondu bölgeleriyle kentlerin varlıklı bölgeleri arasındaki bu farklılık çok belirgindir. Kentler içindeki gelir dağılımı ayrımlarının dolaysız sonucu olan barınma ve hizmet ölçülerindeki farklılıklar gecekondu alanları ile onlar dışında kalan konutlarda açıkça izlenebilmektedir. Gecekondu bölgelerinin sağlık şartları kentler için tehlike yaratacak ölçülerde bozuktur. Hiç kuşku yok ki günümüzde çevre sorunları adı altında toplanan sorunları doğuran sebepler sanayileşme ile, kentleşme ile ve teknolojinin gelişmesiyle yakından ilgilidir. Gerçekten nüfus artışı ile birlikte gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde su, hava, toprak, sanayi, gürültü artan oranda bu kirlenme ve kirletme süreci içine girerler. Gecekondu bölgelerinde yaşayanların büyük bir bölümü adına sanayi işçisi durumuna gelmemiş kitleler ya da alt proletarya, lumpen proletarya denilen alt sınıf oluşturmaktadırlar. Bunun dışında kalıp belirli hizmet kollarında iş tutanların bir miktar para bulabilen ve esnaflığa, küçük ticarete başlayanların küçük kent soylular durumuna geldikleri açıktır. Özellikle bu küme kentlerdeki kent soylu hayatlarının bütün özelliklerini yakında izlemekte ve almaya çalışmakta, yaşadıkları semtleri, konutları, değer dizgelerindeki değişmelere paralel olarak zamanla değiştirmeye çalıştıkları gibi bu sınıfın özelliklerine uygun oy verme eğilimleri de göstermektedirler. Kentlerin sağladığı imkanlar sayesinde gecekondulu ailelerin beslenme, sağlık ve temizlik gibi kendilerine ait değer ve alışkanlıkları ile ruhsal hayatımızda ve değer dizgelerinde önemli değişmeler yer almıştır. Okur-yazarlık oranı yüksektir, gazete satın alır, kitle haberleşme araçlarından yararlanabilirler. Gecekondulu aileler çocukların temel ve uygulamalı bilim dallarında yüksek öğrenim yapmalarını istemekte, kızların bile okumalarında sakınca değil, yarar görmektedirler. Ancak eşlerini bir işte çalıştırmak istemeyen aile başkanı erkeklerin oranı yüksektir. Gelin olayları, başlık, çeyiz gibi alışkanlıklarını koruyan, yer sofrasında aynı kaptan yemek yiyen ve çatal bıçak kullanmayanların çoğunlukta olduğu görülür. Ailelerin çoğu kadınların başörtüsüz, kısa kollu giysilerle çorapsız dolaşmasını hoş karşılamaz. Saç kestirmesine ve boyanmasına karşı tepki gösterir. Adak, kurban, ziyaretçi gibi gelenek ve göreneklere önem verir. Kadın, toplam nüfusun yarısını kapsayan kadın kitlesinin ekonomik üretim alanlarında geniş ölçüde yer alması ile çağdaş toplum düzenine iki cinsin ortaklaşa el ve güç birliği ile yarattıkları yeni toplum düzenine geçilmiştir. Kadınların toplumsal varlıklar olarak yer almaları bir uygarlık aşamasıdır. Kadının toplumsal değerinin bilinmediği, anlaşılmadığı, azımsandığı dönemlerde toplumlar kalkınamamış, geri gitmişlerdir. Çalışan nüfusun %34,4'ü kadın kitlesidir. Toplam kadın nüfusunun %85,6'sının tarım, hayvan ve orman işleriyle uğraştığını görüyoruz. Bunların tamamına yakın kısmı ücretli işçi olarak çalışıyor. Bu kesim çalışanlarının eğitim düzeylerinin de oldukça düşük olduğu ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadıkları da bilinmektedir. Değişme toplumun her unsurunu içeren kapsamlı süreçtir. Değişme aynı zamanda gelişme ve çağdaşlaşmadır. Toplumun değer yargılarının yeniden biçimlendirilmesinde bir faktördür. Bu değişme ve gelişmeler birinci derecede aile büyüklüğüne, aynı zamanda gerek aile içi ve gerekse aile bireylerinin toplumla ilişkilerini, kısaca aile yapısını tümüyle etkilemektedir. Bu değişimden temel hak ve sorumlulukların bilincinde olan kent kadını en büyük payı almaktadır. Kadının öğrenim düzeyinin yükselmesi, ekonomik faaliyetlere ücretli olarak katılımı, evlenme yaşlarında da yükselmelere sebep olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde kadının tarım dışında istihdam oranı yüksektir. Ülkemizde toplumun sosyoekonomik gelişmesine bağlı olarak kadınların mesleklerinin çeşitlendiği görülmektedir. Tarım dışı sektörde kadının çalışması onun sosyoekonomik statüsünü olumlu yönde etkiler. Kırdan kente göç eden kadının tarım içindeki payı azalmıştır. Kente göç ile birlikte kadının üretkenliği de büyük ölçüde azalmıştır. Göç olgusu nüfusun kalitatif yapısında okuryazarlık, eğitim, iş ve meslek alanlarındaki kalifiye eleman oranlarında yapısal gelişmelere sebep olur. Genel olarak şehirde çalışan profesyonel kadının iyi tanımlanmış bir işi vardır. Bu işi genellikle devlet sektöründe olup kadının bu tür işi tercih etmesinin sebebi özel sektörde maaşlar ve mesleki rekabet fazlalığıdır. Kadının işinin yanında ailesine, çocuklarına bakmak gibi ikinci sorumluluğu da vardır. Çocuklarına önem veren toplumlar kadınlarına da hak ettikleri saygıyı gösteriyorlar demektir. Bu bakımdan Türk kadını bazı karanlık dönemlere, ki bu dönemler iki cins içinde karanlık olmuştur, rağmen yine de pek çok ülke kadınlarına oranla tarihi bir şansa sahiptir. Toplumlar sosyal sistemleri analiz edilerek incelenebilirler. Sosyologlar sosyal sistemden o sistemi meydana getiren insanların faaliyetleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi kastederler. Sosyal yapı karmaşıklaştıkça toplumun devamlılığı ve tek tek bireylerin kişisel ihtiyaçlarının tatmini için iş bölümü gelişir. Bireyler toplumda farklı statüler işgal ederler. Bu statüler bazı zorunlulukları ve grubun sosyal normları tarafından tanımlanan sosyal rolleri içerirler. Bu sosyal normlar grubun üyeleri tarafından paylaşılan davranış kalıpları veya kurallarıdır. Kısaca her toplumda toplumun devamlılığının ve düzenin sağlanması için yerine getirilmesi zorunlu bazı fonksiyonlar vardır. Sosyal problemler toplumun bütünlüğünü ve devamlılığını tehdit ederler. Sosyal problemlere sosyolojik açıdan yaklaşıldığında atılacak ilk ve en önemli adım sosyal problemlerin sosyal tanımlarının yapılmasıdır. Sosyal problemlere yönelik sosyolojik yaklaşım, sosyal problemlerin sosyal tanımlama sürecini ve toplum üyelerinin haberdar olmadıkları toplumun yapısal problemlerini anlamaya çalışır. Sosyal problemlerin sosyal tanımı değişir. Mesela çocuk şiddeti bir dönem zeka geriliği, ruhsal rahatsızlık veya yoksul çevreye tepki olarak tanımlanmıştır. Sosyal problemin tanımı keyfidir. Fakat sizin değerlerinizi ve ilginizi paylaşmayan insanlara sosyal problemin varlığını kanıtlayamazsınız. Genel olarak sosyal problem, sosyal standartlara, sosyal gerçeklik arasındaki belirgin uyuşmazlık olarak tanımlanır. Sosyal problemler incelendiği zaman gündeme gelen önemli bir kavram da sapmadır. Sosyal sapma, sosyal problemden daha objektif bir özellik taşır. İnsan topluluklarında davranışlar, kurallar veya normlarca yönlendirilir. Eğer bir davranış herhangi bir sosyal sistemde o dönemde yasaları, adetleri, kuralları hiçe sayıyorsa o davranış sapmış olarak nitelendirilir. Toplumda işsiz ve yoksul bireylere karşı sert ve saldırganca bir sosyal kontrol uygulanmaktadır. Düşük sosyoekonomik statünün özellikle hırsızlık ve gasp suçu açısından belirleyici olduğu aşikardır. Şiddet bireysel bir özellik olma yerine sosyal bir fenomen olduğu noktasında odaklaşma vardır. Şiddetin ortaya çıkmasında yoksulluk, zihinsel özürlü olmak, eğitim yetersizliği, ilaç kullanımı, parçalanmış aile veya bozuk aile ilişkileri, açgözlülük, işsizlik, arkadaş grubunun baskısı, kötü çevre şartları, kızgınlık veya intikam duyguları etkilidir. Sonuçta ilaç kullanımı ile parçalanmış veya bozuk aile ilişkileri arasında karşılıklı ilişki olduğu, aile düzeninin kızgınlık ve intikam duygularına, arkadaş grubunun etkisinin ilaç kullanımına ve bu yolla yoksulluğa, eğitim yetersizliğinin yoksulluk ve işsizliğe sebep olduğu ifade edilmiştir. Bu sebebe ait ilişki ağı, her ikisi de eğitim yetersizliğinden kaynaklanan iki alt sistem olduğunu göstermektedir. Bunlardan biri işsizlik ve yoksulluğu şiddetin muhtemel nedeni olarak gören toplumsal açıklama ile ilgilidir. Diğeri daha ziyade psikolojik düzeydedir. İlaç kullanımı ile ilgili bozuk aile ilişkilerinden kaynaklanan kızgınlık ve intikam duygularının şiddetin muhtemel sebebi olduğu görüşüdür. Günümüzde teknolojik gelişmelerin her alanda yaygınlaşması, özellikle kitle iletişim araçlarının etkisi, kentleşme, endüstrileşme, iç ve dış göçler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler sosyal sistemi etkileyerek kurumların yapısında, işleyişlerinde, fonksiyonlarında ve mikro düzeyde bireyler arası ilişkilerde değişmeler meydana getirmiştir. Bu değişmeler her alanda olumlu sonuçlar getirmemiş bazı sosyal problemlerin ortaya çıkmasına ve daha önce var olan sosyal problemlerin de daha da büyük boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Biz bu sosyal problemler arasında hızlı sosyal değişmeye paralel olarak frekansı artan ve çeşitlenen şiddet üzerinde durmamız gerekir. Şiddet her toplumda ve her dönemde var olmuş ve var olacak bir sosyal olgudur. Şiddetin niteliğinin ve niceliğinin toplumun yapısına göre farklılık göstermesinin yanında aynı toplum yapısında zaman içinde değişiklik görülebilir. Şiddetin nitelik ve niceliklerinde meydana gelen değişmeler genel olarak sosyal değişme süreci ile ilişkilidir. Şiddet toplumda gruplar ve kurumlar arasında var olan organizasyonu bozan, gruplar arası dayanışma bağını koparan sosyal problem olarak tarihin ilk dönemlerinden beri araştırmacıların ve bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Her toplumda kişilerin davranışlarını yönlendirmek amacına yönelik normlara rastlanır. Bu normlar toplumu bozulmaya, çözülmeye karşı korur, kişiler arası ilişkileri düzenler ve toplumun temel yapı ve değerlerini korurlar. Bireyin canına, malına, namusuna, toplum düzenine kasteden davranışlar sosyal sistemin bütünlüğünü tehdit ederler. Çünkü şiddet sadece toplumdan topluma değişiklik gösteren normların ihlali değildir. Şiddet toplumun refah ve düzenine ters düşen davranıştır. Ülkemizde endüstrileşmiş batı toplumlarındaki boyutlarda olmasa da şiddet günümüzde önemli bir problemdir. Geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında şiddet oranları nüfus artışına paralel olarak bazı yıllarda nüfusun artışından daha fazla miktarda artmaktadır. Şiddet oranlarındaki sayısal artışların yanı sıra muhtevası da genişlemekte, şiddete başvurma yaşı düşmekte, kadın şiddete başvuranların toplam kadın nüfusu içindeki oranları yükselmektedir. Kırsal kesimden kentlere göçün hızlandığı son yıllarda eskiden kırsal kesim şiddeti olarak tanımlanan şiddet türleri artık kentlerde de görülmeye başlamış. Kısaca şiddet türleri ve sayıları açısından kır kent farklılığı giderek azalmaya başlamıştır. Kente göç giderek kentin yapısını daha karmaşık bir hale getirmekte, nüfus kalabalıklaşmakta, birçok hizmet daha güç verilmektedir. Kente göç eden insanlar alıştıkları yüz yüze samimi ilişkileri formal ilişkilerle değiştirirken bir yandan da kent hayatına uyum çabası vermektedir. Şiddet hayatın her alanında duygusal, sözel, fiziksel, cinsel, siyasal ve daha birçok boyutla karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin karmaşık yapısı dolayısıyla tarif edilmesi, sebeplerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Dünyanın çeşitli yörelerinde şiddet ve türlerindeki artış konunun önemli bir mesele olarak ele alınmasına ve araştırılmasına sebep olmuştur. Yayınlarda günlük hayatta karşılaşılan engellerin aşılması, problemlerin çözülmesi için başvurulan saldırgan davranışlarla şiddet arasındaki ilişki ve sınırın sürekli tartışma konusu olduğu izlenmektedir. Şiddet, kızgınlık, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi duygu durumunun etkinlik kazandığı saldırganlık dürtüsünün eyleme dönüşmüş birimi olarak ele alınabilir. Şiddet kelimesinin genel anlamda aşırı duygu durumu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı nitelendirdiği ileri sürülmektedir. Bireye ve topluma fiziksel ve ruhsal acı vermek, eziyet niyetiyle yapılan yıkıcı, yok edici, saldırgan davranışlar şiddet olarak tanımlanmaktadır. Kontrolsüz, aşırı, birdenbire ve bazen amaçsız olarak kişilere ya da çeşitli nesnelere fiziksel zarar vermeyi ihtiva etmektedir. İstismar, bir nesnenin ya da kişinin zayıflığının kötüye kullanılması ve bu davranışın bilerek ya da bilmeyerek sürdürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Saldırganlığın duygusal tanımı, öfke duygusunun yol açtığı bir davranış olarak tarif edilir. İnsanda saldırgan davranışların kalıplaşmış olduğu, kızgınlık, öfke durumunu dışa yansıtan, yüz mimiğinden ya da bir sözcükten doğaya, canlıya zarar veren şiddet eylemlerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer aldığı ileri sürülmektedir. Kaynaklarda saldırganlığın bütün canlılarda ortam olan içgüdü, dürtü olarak kabul edildiği izlenmektedir. Engellenme, saldırganlığın meydana gelmesinde önemli bir etkendir. Her saldırgan davranışın temelinde mutlaka bir engellenmenin olduğu ileri sürülmektedir. Engellemenin saldırganlık için basit bir uyarıcı olduğu ve organizmayı saldırgan olmaya hazırladığı öne sürülmektedir. Şiddetin sosyopsikolojik boyutunda toplumların yapılarının ve hareketliliğin toplumsal değişimin rolü vardır. Hızlı toplumsal değişimin şiddete yol açan yeni engellemeleri doğurduğunu, toplumsal değişimin hızlı bir ekonomik gelişme ile birlikte olmasının şiddeti azalttığı çalışmalarda izlenmektedir. Bazı çalışmalarda da şiddet eylemlerinin zencilerde beyazlara oranla daha fazla, ekonomik ve sosyokültürel düzeyi düşük toplumlarda ekonomik ve sosyal kültürel seviyesiz yüksek toplumlara nazaran daha sık görüldüğü ileri sürülmektedir. Yaş, fizyolojik, biyolojik sebepler, kişilik özellikleri genç erkeklerde şiddetin ortaya çıkmasına yol açarlar. Toplum ve kültür tarafından erkek saldırganlığın onaylaması, genç erkeklerde şiddet davranışının daha fazla olmasına sebep olur. Hormonal etkenlerle, androjenlerle saldırganlık arasında ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Kitle iletişim araçlarının da toplu ve bireysel şiddetin meydana gelişini etkileyen faktörlerden biri olduğu ileri sürülmektedir. Kitle iletişim araçlarının şiddet sahnelerinin bireylerce benimsenmesine ve çatışma durumlarında uygulanmasının artmasına yol açtığını ileri sürenler vardır. Bunun yanı sıra kitle iletişim araçlarının şiddetin azalması yönünde de yararlı olabileceği, şiddetin gösterilmesinin izleyicide bir boşalma, katarsis yaratıp şiddeti azaltabileceği görüşleri de vardır. Kaynaklarda erkeklerin eş dövme davranışını açıklayan çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşler ana hatları ile özetlenmeye çalışılmıştır. 1. Eşini döven erkekler çocukluklarında benzer olaylara tanık oldukları için şiddete başvururlar. 2. Eşini döven erkekler kişilik özellikleri ya da ruhsal bozuklukları sebebiyle şiddet uygulamaktadırlar. 3. Alt sosyoekonomik tabakalarda işsizlik, parasızlık ve eğitimsizlik eş dövme sebebidir. 4. Alkol alma, sarhoşluk, aşırı kıskançlık eş dövme sebebidir. Bazı yazarlar, şiddete başvuran erkeklerin çoğunluğunun yetersiz kişiliği gösteren, iletişim yeteneği olmayan, ruhsal gelişimini tamamlamamış kişiler olduğunu ileri sürmektedirler. Evlilikte şiddete başvurmanın güçsüzlük, yetersizlik duygularını yenme ve öz saygıyı koruma çabası olduğu belirtilmektedir. Evlilik ilişkileri dışında dostluk ilişkileri olmayan, içine kapanık toplumsal olarak izole edilmiş ailelerde şiddete başvurmanın daha sık rastlanıldığı, bunun göçmenlerde önem kazandığı yayınlarda izlenmektedir. Süregen kaygı, depresyon ve psikomatik belirtileri olan yorgunluk, yaygın ağrılar, denetimi yitirme endişeleri, tekrar eden öz kıyım, intihar, girişimleri olan evli kadınlarda aile içi örselenmenin düşünülmesinin yerinde olacağı bildirilmektedir. Bulgular, kadının ve erkeğin eğitim düzeyi, sosyal statüsü, ekonomik şartlarına bağlı olmaksızın, kadının ev içinde şiddete uğradığı görüşünü destekler niteliktedir. Kentleşme ile kadının yükü artmış, anne, eş ve iş kadını olarak hayattaki rolünü almıştır. İyi bir anne olmak zorundadır. Çocuklarına bakmakla, onların eğitimini, sağlığını düzene sokmakla kendini mecbur hissetmektedir. Mükemmel bir eş olmaya çalışacaktır. Evde işi bir hayli yüklüdür, fazladır. Evdeki işleri yoluna girince işine, çalışma mekanına gidecektir. Orada çalışırken aklı bir yandan da evde eşinde ve çocuklarında olacaktır. Bu onda sıkışma hissi, kaygı, anksiyete yaratacaktır ve bir anlamda tükenmişlik içine girecektir. Bunun sonucu olarak kendisi de şiddete başvuracaktır ve suç işleyecek ve suçlu muamelesi görecektir. 100 yıl önce kadınların daha pasif oldukları yerlerde şiddete daha seyrek iştirak ettikleri tartışılmıştır. Cinsiyet ile şiddet ilişkisi ele alındığında bütün toplumlarda kadınların şiddete başvurma oranlarının erkeklerden düşük olduğu görülmektedir. Ancak kadının şiddete başvurma oranı ülkeden ülkeye, sosyokültürel yapıdaki farklılıklara bağlı olarak değişmektedir. Bu konuda belirleyici olan kadınların sosyokültürel yapı içindeki konumlarının işledikleri suç oranları ile türlerini ne ölçüde etkilediğidir. Yapılan araştırmalarda Kadın suçluların alt sınıfa mensup heyecan arayan ve tatmin isteyen biri olarak tanımlanmıştır. Suçlu kadınların geçmişte içinde yaşadıkları fiziksel ve maddi şartların son derece olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Çoğu yoksul ailelerden gelmiştir. Babaların kazancı yetersiz, aileler kalabalık, ilişkiler sağlıksızdır. Anne babaların öğrenim düzeyi düşüktür. Ayrıca suçlu kadınların büyük bölümü parçalanmış ailelerden gelmektedir. Bu arada fahişelikle ilgili olarak bunun toplumsal yapıyla ilgili bir ihtiyaç olduğunu ileri sürenler vardır. Bu ihtiyaç kadın ile erkeğin cinsel niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Bir kısım araştırmacılar fahişeliğin ekonomik sistem değişikliklerinden ciddi biçimde etkilenmeyeceğini, zaman ve mekan açısından evrensel olduğunu ileri sürerek konunun tarihsel gelişimi ile toplumlarda nicelik ve nitelik olarak gösterdiği farkları göz ardı eder. Onlara göre fahişeliğin ortadan kalkması için herkese evlenme imkanlarının sağlanması ve cinsel problemlerin çözüm yönüne gidilmelidir. Kadınların işledikleri suçlar gizlidir. Bu görüşü savunanlara göre kadın, biyolojik ve kültürel özelliklerinden kaynaklanan gizli suç işleme imkanına sahiptir. Dönemin kültürel yapısı da suçu işlemede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Genel olarak erkekler kadınlara karşı koruyucu bir tutum içindedir. Ayrıca kadınların bazı toplumsal rolleri onları suç işlemeye yöneltmekte ve bu suçların gizli biçimde gerçekleşmesine imkan vermektedir. Toplumsal değişme sonucu kadınların edindikleri yeni roller onları annelik ve ev kadınlığı gibi geleneksel rollerinden koparamamıştır. Kadın suçluluğunun maskelenmiş özelliğini de büyük ölçüde geleneksel rolleri belirlediği için kadının toplumsal fonksiyonu çeşitlense bile suç oranında bir artış söz konusu olmayacaktır. Kadın suçluluğundan yaş ve medeni durum belirleyici değişkenlerdir. Medeni hal ele alındığında evliliğin kadın ve erkek suçluluğu üzerindeki etkisinin farklı olduğu görülmektedir. Kültürel yapı içinde evlilik erkekler için düzenli bir hayat sağlarken kadınların rahatsız olmalarına yol açmaktadır. Günümüzde kadının sosyal ve mesleki statüsünde büyük değişiklikler olmuştur. Endüstri ihtilalinden beri kadınlar toplumun ekonomik ve mesleki yaşamında yeni roller almaktadırlar. 20. yüzyılda iki dünya savaşı sadece kadınların evle ilgili sorumluluklarını artırmakla kalmamış, aynı zamanda milyonlarca evli kadını, fabrika işçisi, satış personeli ve benzeri bazılarını da yönetici yapmıştır. Araştırıcılara göre bu durumun kadın suçlu oranını bir ölçüye kadar artıracağı düşünülebilir. Ancak daha da önemlisi işlenen suçların niteliğindeki değişmedir. Çünkü incelemeler kadın suçlu sayısında bu sebeplerden ötürü belirgin bir artış olmadığını göstermiştir. Buna karşılık kadınlarda rüşvet, dolandırıcılık ve casusluk gibi suçlarda artış gözlenmiştir. Çocuk suçluluğu konusunda açıklayıcı çalışmalar yapanlar, erkek çocukların kız çocuklardan oran yıldan yıla değişmekle birlikte birkaç kat daha fazla suç işlediklerini ifade etmişlerdir.